Ayrım 17.
Müteakip ayette ise müminlerde zaaf görerek bu yükümü hafifletiyor, 1'e 2 oranına düşürüyor. Sabreden 100 müminin Allah'ın yardımıyla 200 inançsızı, 1000 müminin de 2000 inançsıza üstün geleceğini ve Allah'ın sabredenlerle beraber olduğunu ifade ediyor. Birinci ayet sabreden müminlerin durumunu, ikinci ayet ise onlar kadar sabırlı olmayan müminlerin durumunu bildirmektedir. Bunlar arasında ne söz konusu değildir. Çünkü birinci ayetteki sabır ve azim vasfını taşıyan küçük müminler topluluğu her zaman büyük işler başarırlar. Ama bunlar azdır. Herkesi bunlarla bir tutmak doğru olmaz. İkinci ayet genel olarak bütün müminlerin durumunu belirtmekte, müminler topluluğunun en azından kendilerinin iki katı bir kuvveti yeneceğini haber vermektedir. Birinci ayet özel bir şartı, ikinci ayet genel şartı değerlendirmektedir. Bu ayetlerin sonunda Allah'ın sabredenlerle beraber olduğu vurgulanıyor. Bu demektir ki eğer 20 inançlı insan sabreder, sağlam durursa Allah'ın yardımı onlarla beraberdir, onları başarıya ulaştırır. Gerçekten 20 imanlı insan kendilerinin 10 katı fazla bir kuvvet karşısında moralini bozmadan galibiyetlerine güvenerek sağlam durursa Allah'ın izin ve yardımıyla düşmanı yenerler. Ama buna dayanamazlarsa onlar hakkında birinci ayetin hükmü değil, ikinci ayetin hükmü geçerli olur. Demek ki onlar birinci ayette tanımlanan çok sabırlı, dayanıklı müminlerden değil, genel müminlerdendir. Mefatihul Gayb 15-196. 5. Ey inananlar! Siz elçiyle gizli konuşacağınız zaman bu gizli konuşmanızdan önce bir sadaka verin. Bu sizin için daha hayırlı ve daha temizdir. Şayet sadaka verecek bir şey bulamazsanız Allah bağışlayan, esirgiyendir. Gizli konuşmanızdan önce sadaka vermenizden korktunuz mu? Çünkü yapmadınız. Allah da sizi affetti. Artık namazınızı kılın, zekatınızı verin, Allah'a ve elçisine itaat edin. Allah yaptıklarınızı duyan, bilendir. Mücadele Suresi 12-13. Sadaka vermeyi emreden 12. ayetin ondan sonra gelen 13. ayetle neshedildiği söylenmektedir. Halbuki burada neshedilecek bir şey yoktur. Ayetler arasında çelişki yok ki. Yüce Allah 1. ayette herkesin içinde peygamberle gizli konuşmak isteyenin bu tür konuşmadan önce bir sadaka vermesini emretmektedir. Maksat da herkesin içinde gizli konuşmanın önemli bir şey olduğunu belirtmek ve bunu vergiye bağlayarak sınırlamaktır. Gizli konuşmak isteyen bundan sonra para vermek zorunda kalırsa gerekli gereksiz konuşmaya kalkmaz. Ancak önemli bir işi olan konuşur. Böylece cemaat içinde gizli konuşana karşı bir soğukluk belirmez. Ama ayetin sonunda yoksulluktan dolayı para vermeyenleri Allah'ın affettiği belirtiliyor. İkinci ayette ise insanların bu vergiyi ödemek istemedikleri, Allah'ın da onları affettiği belirtiliyor. Fakat namazı kılıp zekatı vermeleri, Allah'a ve elçisine itaat etmeleri emrediliyor. İkinci ayette birinci ayetin hükmü kaldırılmamıştır ki, sadece bunu uygulamayanları Allah'ın affettiği belirtilmiştir. Demek ki makbul olan yine de gizli konuşmadan önce vergi vermektir. Ama bunu yapmak istemeyeni de Allah bağışlar. İkinci ayet birinci ayetin hükmünü neshetmiyor, hafifletiyor. Birinci ayetin farz kıldığını mendüp yapıyor. Nes olsa mensukun hükmü uygulanmaz ve uygulanmasında sevap da olmaz, günah olur. Oysa burada durum böyle değildir. Birinci ayetin hükmünü uygulayıp sadaka vermek daha efdaldir. Ayetin söz geliminden bu anlaşılıyor. Bunu yapmayanları Allah'ın affettiği bildirildiğine göre demek ki bunu yapmak güzel bir iş, yapmamak günahtır ama bu günahı Allah bağışlamıştır. Bundan böyle yapmayanlar günahkar olmayacaklardır. Ama elbette böyle bir konuşmadan önce sadaka vermek daha güzeldir. İki ayet arasında bir zıtlık olmadığına, biri diğerinin hükmünün uygulanmasına engel teşkil etmediğine göre ikisi arasında nesih de söz konusu olamaz. Uygulanmasından sevap hasıl olan bir hükmü bulunan ayet nasıl mensuh olur? 6. Kur'an-ı Kerim'de zina eden kadın ve erkeğe verilecek ceza 100 sopa vurmaktır ki buna celde denir. Nur suresinin 2. ayetinde zina eden kadın ve erkeğe 100 değnek vurunuz. Allah'ın cezasını uygulama konusunda onlara acımayınız buyurulmaktadır. Rivayete göre bu ayet sadece evli olmayan zaniler hakkındaymış. Evli olup da zina eden kadın ve erkeğin recm edilmesini, taşlanarak öldürülmesini emreden bir ayet inmiş ama bunun lafzı, sözleri Kur'an'dan neshedilmiş fakat hükmü geçerli kılmış. Şunu iyi bilmek lazımdır ki Kur'an haberi vahidle sabit olmaz ve onunla neshedilmez. Kur'an'ı ancak ondan daha iyisi veya dengi neshedebilir. Kur'an'ın dengi sadece Kur'an'dır. Hadislere gelince bunlar mütevatir olsa dahi Kur'an'ın dengi olamaz. Çünkü Kur'an'ın lafzı da manası da Allah'tan vahidir. Oysa dini mahiyetteki hadisler peygamberin kendi sözleridir. Şayet bunların manası mülhemse kutsi hadis adını alır. Ama kutsi hadis dahi ayetin dengi değildir. Çünkü sözleri peygamberin kendi sözleridir. Hatta rivayetlere göre lafızları dahi değiştiğinden bu sözleri %100 peygamberin kendi söz kalıpları olarak kabul etmek dahi yanlıştır. Lafzi tevatür olan hadisler çok azdır. Manevi tevatür bulunan hadisler de çok değildir. Ötekiler şahısların duydukları sözleri kendi ifadeleriyle anlatmalarıdır. Bunlar nasıl ayetlerin dengi olabilir? Kaldı ki recm ayeti diye rivayet edilen sözler haberi vahitten ibarettir. Muhammed İzzet Dervezi bu konuda özetle şöyle diyor. Önce bu sözün ayet olup sonra lafzının kaldırıldığı, hükmünün baki kaldığı şeklindeki rivayetin hiçbir hikmeti anlaşılmaz. Özellikle rejim gibi tehlikeli bir cezada lafzın kaldırılmış olmasının anlamı yoktur. Saniyen rejim ayeti olarak rivayet edilen sözün metni değişik biçimlerde rivayet edilmektedir. Bu bir, sonra cezanın sadece yaşlı kadın ve erkeğe, çünkü rivayetten şeyh ve şeyhe geçiyor ki yaşlı demektir, tahsis edilmesi acayiptir. Salisen, önerisiyle Kur'an'ı yazdırmış olan Ömer, eğer rivayette söylendiği şekilde sözün ayet olduğuna kani olsaydı kimseyi dinlemez onu mushafa yazdırırdı. Ebu Yala'nın rivayetine göre bir adam peygambere gelip, ''Ya Resulallah, bana recm ayetini yaz.'' demiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şimdi bunu yapamam demiş veya benzeri bir söz söylemiştir. Rivayette peygamber bu sözü söylerken Ömer de meclisteymiş. Şimdi Ömer peygamberin yazdırmadığı bir sözü ondan sonra nasıl ayet olarak yazdırır ve buna ayet der? Gerçekten bu konuda Hazreti Ömer'den rivayet edilen sözler kuşkuludur. Rabian, Nisa suresinin 25. ayeti zina eden evli cariyenin haddini, hür kadının haddinin yarısı olarak belirlemektedir. Kur'an'da hür kadın için Nur suresinde belirtilen 100 değnekten başka had olmadığından cumhur cariyenin cezasının 50 değnek olduğuna hükmetmiştir. Eğer evli kadının zina cezası 100 değnek değil de rejim olsaydı bunun yarıya bölünmesi mümkün değildi. Öyleyse Kur'an'ın zinaya koyduğu ceza hürler için 100, evli cariyeler için 50 değnektir. Peygamberin recm ettiğine dair rivayetlerse Kur'an'ın bu kesin emirlerinden önce peygamber tarafından uygulanan cezayı gösterebilir. Ama Kur'an Tevrat'ın da hükmü olan recm cezasını neshetmiş ve bekar, evli, erkek, kadın, zina suçu işleyen herkese 100 değnek cezası getirmiştir. Nes konusunda tek doğru söz bazı ayetlerin hem metni hem de hükmüyle birlikte kaldırılmış olmasıdır. Kur'an'da metni bulunan her ayetin hükmü de vardır. Çünkü bunlar insan sözü değil, meleğin vahyidir. Kur'an kendisinde birbirini tutmaz, birbirine aykırı sözler olmadığını, Allah'ın sözlerinin değiştirilemeyeceğini vurgulamaktadır. Kur'an'da çelişkili, birbirine ters sözler olmadığına göre nes de olmaz. Çünkü nes ancak çelişkili, birbirine zıt şeyler arasında olur. Allah'ın kelimeleri değiştirilemez olduğuna göre her sözün hükmü vardır. Allah'ın sözlerinde değiştirme olmaz. Yunus 64. Benim katımda söz değiştirilmez. Kaf 29. Bu iddia Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sarih bir sözüne değil müfessir ve fakihlerin sözlerine dayanmaktadır. Zaten bu konuda Hazreti Peygamber'den sağlam bir söz gelseydi nasih ve mensuh ayetlerin sayısında şahıslara göre bu kadar fark görülmezdi. Mensuh sayılan bazı ayetlerin kendilerini neshettiği ileri sürülen ayetlerden sonra indiği tespit edilmiştir. İnsanların kendi görüşlerine dayanarak herhangi bir ayeti neshetmeye ne hakları ne hadleri vardır. Burada mensuh olduğu en çok iddia edilen ayetler üzerinde durduk ve bunlar arasında gerçekte nesin bulunmadığını gösterdik. Nesh iddia edilen öteki ayetlerin durumu bunlardan çok daha sağlamdır. Hepsinin doyurucu izahları ve geçerli hükmü vardır. 28. Miraç'ta namazın 50 vakitten 5'e indirilmesi rivayeti. Turan Dursun kitabının 180. sayfasında ve devamında Tanrı Sarayı'nda namaz indirimleri başlığı altında bu rivayetleri ele almakta ve gerçek olarak kabul ettiği bu rivayetlere bakarak İslam'la alay etmektedir. Sonunda da en iyisini Tanrı değil de Musa mı biliyordu diye bir soru yöneltiyor. Önce kullandığı sözcükler cinci. Olayı anlatan rivayetlerde Tanrı Sarayı diye bir deyim yok. Kat tabiri de yok. Ancak birinci gök, ikinci gök deyimleri var. Bu ifadelerden Turan gökleri kendi hayalinde saraya dönüştürmüş ve Allah'ı da yine hayaliyle saraya yerleştirmiş, gönlünün çektiği biçimde de yargısına varmış. Birkaç cümlesini aktaralım. Efendi Tanrı Rab, görüşmek üzere Muhammed'i makamına, sarayına arş çağırmıştır. Bunun için de önce bir hazırlık yaptırtmıştır. Meleğe onun göğsünü şurasından ta şurasına değin yardırmış, kalbini çıkarttırmış, zemzem suyuyla yıkattırmış, iman dolu altın bir tasla bu kalbi iman doldurtmuş, sonra kalbi yerine koydurtup göğsü kapattırmıştır. Burada sorulabilir, Muhammed'in kalbi daha önce temiz değil miydi? İmanlı değil miydi? Bu ve benzeri sorular üzerinde durmak konuyu dağıtabilir. En iyisi hadisten konuyu izlemek. Efendi Tanrı Rab sonra Muhammed'in gezisi için bir binit gönderir cennette. Burak adı verilen katırla eşek arası ak bir binit. Geziyi başlatır. Muhammed önce bu binitle geceliğin Mekke'den Kudüs'e, sonra aynı gece Miraç merdiven denen göğe dayalı bir merdivenle Cebrail'in eşliğinde göğe varıp ulaşır. Birinci kat gök, kapısı, kapıcı, bekçi, melek, Cebrail'in kapıyı çalıp bu kapıcı melekle konuşması. Kim o? Ben Cebrail. Yanındaki kim? Muhammed. Göğe çıkmak için ona çağrı oldu mu? Evet. Her gök katında bu konuşmalar olur. Sonra kapıcı bekçi melek Muhammed'e merhaba, hoş geldin diyerek kapıyı açar. Cebrail ile Muhammed içeri girerler. Peygamberlerin makamları da gök katlarında. Cebrail Muhammed ile bu peygamberleri tanıştırır. İlkin birinci katta Adem ile olur tanışma. Şimdi bu sorunu gözden geçirelim ve bu rivayetlerin gerçekliğini irdeleyelim. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Eksiklikten uzaktır o ki geceliğin kulunu Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya yürüttü. Ta ki ona ayetlerimizden bir kısmını gösterelim. Gerçekten o işitendir, görendir. İsra 1. Bu ayette Allah'ın ayetlerinden bir kısmını kulu Muhammed'e göstermek için geceliğin onu Mescid-i Haram'dan çevresi bereketli kılınan Mescid-i Aksa'ya götürdüğü bildirilmektedir. Mescid, secde, ibadet edilecek yerdir. Mescid-i Haram, Kabe'dir. Kabe'nin kendisine Mescid-i Haram dendiği gibi harem denilen çevresine de Mescid-i Haram denir. Ayetten Hazreti Muhammed'in Kabe'nin yanında bulunduğu sırada olayın vuku bulduğu anlaşılır. Bir hadise göre peygamber Kabe'de de Hacer-i Esved'in yanında uykuyla uyanıklık arasında bir durumdayken, bir başka rivayete göre de amcası Ebu Talib'in kızı Ümmü Hani'nin evindeyken olay meydana gelmiştir. Bu durumda ayette Mescid-i Haram'la kastedilen Mescid-i Haram'ın çevresidir. Uzak mescid anlamına gelen Mescid-i Aksa ise Kudüs'te bulunan Süleyman mabedidir. Kur'an indiği zamanlarda bu mabet harabeydi. Sonradan Müslümanlar tarafından burada yapılan mescide de Mescid-i Aksa denmiştir. O mescid ki çevresini bereketli kıldık cümlesi Kudüs'ün çok verimli topraklarla çevrili olduğunu gösterir. Bu toprakların çok bereketli olduğu Araf suresinin 135. Enbiya suresinin 71. ayetlerinde belirtilir. İsra gece yürütmek demektir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin geceliğin Mekke'den Mescid-i Aksa'ya götürülmesine İsra, göklere çıkarılmasına Miraç denir. Ayette peygamberin Mescid-i Aksa'dan göklere çıkarıldığına dair bir işaret yoktur. Ancak bu husus hadislerde geçer. Enes İbn Malik'in rivayetine göre peygamber sallallahu aleyhi ve sellem henüz kendisine vahiy gelmezden önce Mescid-i Haram'da uyurken 3 kişi gelmiş. Birincisi, o hangileridir? İkincisi, ortancalarıdır. Üçüncüsü, en hayırlılarıdır. En hayırlınızı alınız demiş. Allah'ın elçisi o gece kimseyi görmemiştir. Sonra bunlar başka bir gece gözü uyuyup kalbi uyumayan peygambere, peygamberlerin gözleri uyur, kalpleri uyumaz gelmişler, hiçbir şey söylemeden onu kaldırmışlar, zemzem kuyusunun yanına koymuşlar. Cebrail onun boğazından göbeğine kadar karnını yarmış, göğsünde ve karnında olanları boşaltmış, zemzem suyuyla yıkamış, altın bir teşt getirmiş, teştin içinde iman ve hikmet dolu altın bir kap varmış. O hikmet ve imanla peygamberin göğsünü ve boyun damarlarını doldurup kapatmış. Sonra onu en yakın göğe çıkarmış, gök kapılarından birini çalmış. Gök halkı, kim o diye bağırmışlar. Cebrail demiş. Yanında kim var demişler. Yanımda Muhammed var demiş. Ona gelmesi için haber gönderildi mi demişler. Evet demiş. Hoş geldi, safa geldi demişler. Gök halkı onu görünce sevinmiş. Gök halkı yeryüzünde Allah'ın ne yapmak istediğini Allah kendilerine bildirmedikçe bilmezler. Hazreti Muhammed en yakın gökte Hazreti Adem'i görmüş. Cebrail ona, bu senin atan Adem'dir demiş. Adem Hazreti Muhammed'e, sen ne güzel evlatsın demiş. Henüz en yakın gökteyken iki ırmak görmüş. Ey Cebrail, bu iki ırmak nedir diye sormuş. Cebrail, bunların kaynağı Nil ile Fırat'tır demiş. Sonra onu gökte dolaştırmış. Üzerinde inci ve zebercetten bir köşk bulunan bir ırmak görmüşler. Hazreti Muhammed elini ırmağa dokundurunca halis misk olduğunu anlamış. Ey Cebrail, bu nedir demiş. Cebrail, bu Rabbinin senin için ayırdığı Kevser'dir demiş. Sonra onu ikinci göğe çıkarmış. Buradaki melekler de birincideki meleklerin söyledikleri gibi. Kim o demişler. Cebrail demiş. Yanında kim var demişler. Muhammed var. Muhammed'e haber gönderildi mi demişler. Evet demiş. Hoş geldi, safa geldi demişler. Sonra Cebrail onu üçüncü göğe çıkarmış. Oradakiler de birinci ve ikinci göklerdeki meleklerin söylediklerini söylemişler. Sonra onu dördüncü göğe çıkarmış. Oradakiler de öyle söylemişler. Sonra beşinci göğe çıkarmış, onlar da öyle demişler. Altıncı göğe çıkarmış, onlar da öyle demişler. Yedinci göğe çıkarmış, onlar da öyle demişler. Ravi Şerif şöyle diyor. Enes her gökte bulunan peygamberlerin adlarını söyledi. Fakat sadece ikinci gökte İdris'in, dördüncü gökte Harun'un adını belledim. Beşinci gökte de bir peygamber vardı ama adını hatırda tutamadım. Altıncı gökte İbrahim, yedincide Musa vardı. Allah'la konuşmasının bereketiyle Musa yedinci göğe yükseltilmişti. Musa, Rabbim senin benim üstüme bir başkasını çıkaracağını sanmıyorum dedi. Sonra Cebrail onu yalnız Allah'ın bileceği makamlara yükseltti. Sidretul Münteha'ya geldi. Yüce Rab'be yaklaştı. Rab sarktı. Arada iki yay kadar ya da daha az bir mesafe kaldı. Allah ona orada vahyettikleri sırasında senin ümmetine her gün ve gecede 50 vakit namaz vahyetti. Sonra onu indirdi. Musa'nın yanına geldiler. Musa onu yanında tuttu. Ey Muhammed, Rabbin senden ne söz aldı dedi. Bir gün ve gecede 50 vakit namaz sözü aldı dedi. Ümmetin bunu yapamaz, dön, Rabbin senden hafifletsin dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail'e döndü. Onunla danışır oldu. Cebrail de, doğru, istersen dön dedi. Tekrar onu Yüce Rabbe çıkardı. Peygamber yerinde durarak, ya Rabbi, bizden hafiflet çünkü ümmetin bunu yapamaz dedi. 10 vakit namaz kaldırıldı. Tekrar Musa'nın yanına döndü. Musa yine ona bunun çok olduğunu söyledi. Her seferinde onu geri döndüre döndüre nihayet namazlar 5'e indirildi. Sonra Musa, ya Muhammed, vallahi ben kavmim İsrail oğullarına bundan daha azını getirmiştim. Gevşeklik gösterdiler, terk ettiler. Senin ümmetin bedence, kalpçe, göz ve kulakça benim kavmimden daha zayıftır. Dön, Rabbin senden hafifletsin dedi. Musa'nın her itirazında peygamber Cebrail'e döner, ona danışır, o da Musa'nın düşüncesine uygun bulurdu. Cebrail peygamberi 5. kez çıkardı. Peygamber, ya Rabbi, ümmetim zayıftır. Bedenleri, kalpleri, kulakları, gözleri zayıftır. Bizden hafiflet dedi. Yüce Rab, ya Muhammed, hay hay, ancak kadında söz değiştirilmez. Namaz asıl kitapta sana farz kıldığım gibidir. Her iyiliğe 10 kat sevap verilir. O size 5 vakit farsa da kitap 50'dir dedi. Peygamber tekrar Musa'ya döndü. Musa selam ona. ne yaptın dedi. Peygamber, bizden hafifletti ama her iyiliğe 10 kat sevap verdi dedi. Musa, vallahi ben İsrail oğullarına bundan daha azını getirmiştim. Terk ettiler. Rabbine dön, senden hafifletsin dedi.